Ayrım 2, sayfa 9. Ünite 2, ara sınav 4 veya 5, dönem sonu sınavı 1 veya 2. Türkiye'de reform arayışları 1839-1908. Tanzimat Fermanı Abdülmecit döneminde 1839'da ilan edilmiştir. Bu fermanla Osmanlı Devleti bütün tebaasına vatandaş statüsü tanımış, can ve mal güvencesi vermiştir. Tanzimatın amacı devletin halk için var olduğu düşüncesini geliştirmekti. Tanzimat dönemi meclisleri. Bu dönemde oluşturulan meclisler seçilmiş kurullar değildir. Birer uzmanlık komisyonu niteliğindedir. Meclisi ahkam-ı adliye yargı işleriyle ilgilenecek, meclisi tanzimat yasama işleriyle ilgilenecekti. Meclisi tanzimat halkı ilgilendiren konulardaki reformları sağlamak ve refah düzeyini yükseltmek için çalışacaktı. Danıştay'ın başlangıcı sayılan Şurayı Devlet 1868'de kurulmuştur. Şurayı Devlet'in görevleri: her türlü kanun ve tüzük tasarılarını hazırlamak ve incelemek, kanun ve tüzük gereği görevli olduğu işleri incelemek ve karara bağlamak, istenildiğinde görüş bildirmek, memurları yargılamak, devletle bireyler arasındaki davalara bakmak. Muhassıllık meclisleri. 1840 yılında sancak merkezlerinde kurulan bu meclislerin görevi, vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli toplanmasını sağlamaktı. Bu meclisler muhassılın yanında yer alan memurlardan başka, sancağın hakimi, müftüsü, zabiti, ruhani reisleri ve sancağın ileri gelen 6 kişisinden oluşacaktı. Bu kişiler seçimle belirlenecekti. Seçimlere aday olabilmek için bulunduğu yöre halkından olmak, devlet işlerinden anlamak, ülke işlerinden anlamak gerekiyordu. Seçmenler ise kazaya bağlı köylerde kura ile tespit edilen 5'er kişi ve kaza merkezlerinde de büyüklüğüne göre 20-50 kişi olacaktı. Kırım Savaşı 1853-1856 yılları arasında Rusya ile yapılan Kırım Savaşı'nda ilk defa Avrupalı devletlerin desteğini alan Osmanlı Devleti, bunun bedelini ilk dış borçlanma ve ıslahat fermanının ilanı ile ödemek durumunda kalmıştır. Dış borçlanma 1854 yılında savaş sırasında başlamıştır. 1875'te maliye iflas etmiş ve Duyun-u Umumiye kurulmuştur. Osmanlı borçları Cumhuriyet döneminde 1954'e kadar ödenmiştir. Kırım Savaşı 1856 Paris Barışı ile sona ermiştir. Buna göre Karadeniz'in tarafsızlığı kabul edilmiştir. Osmanlı bir Avrupa devleti sayılmıştır. Osmanlı Devleti Avrupa hukukundan yararlanacaktır. Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü garanti etmişlerdir. Osmanlı Devleti ıslahat fermanını ilan etmiştir ve bunun uygulamasından sorumludur. Islahat Fermanı 1856. Osmanlı toplumu Müslüman ve gayrimüslim olmak üzere iki toplumlu olarak tanımlanmıştır. Öncelik gayrimüslimlerdedir. Müslüman olmayanlara askeri ve sivil bütün okullara girme hakkı verilmiştir. Müslüman olmayanların devlet memuru olabilmelerinin önü açılmıştır. Gayrimüslimlere de askerlik zorunluluğu gelmiş, ancak bedel ödemek kaydıyla muaf olabilme olanağı da verilmiştir. Gayrimüslimler mülki memurluklarda görev alabileceklerdir. Gayrimüslimlerle ilgili küçük düşürücü sıfatlar yasaklanacaktır. Yabancılar Osmanlı ülkesinde gayrimenkul alabileceklerdir. Fermana tepkiler. 1859 yılında İstanbul'da Kuleli Vakası olarak bilinen olayın başlangıcını oluşturan Müdafaa-i Şeriat Cemiyeti, Sultan Abdülmecit'i tahttan indirip eski düzene dönmeyi amaçlamış, ancak ihbar üzerine yakalanmışlardır. Fermanın uygulamaları. 1858 arazi kararnamesi ile devlete ait toprakların büyük bir bölümü özelleştirilmiş, 1867'de yapılan bir düzenleme ile yabancılara şehirlerde gayrimenkul edinme hakkı verilmiştir. Mahalli temsilde Müslüman gayrimüslim eşitliği fiilen gerçekleştirilmiştir. 1878'de Dersaadet ve Vilayet Belediye Kanunları yürürlüğe girmiştir. Vilayet Meclisleri 1864 Vilayet Nizamnamesi ülke idaresini vilayet, sancak, kaza ve köy idari birimlerine ayırmaktadır. Ayrıca belediye meclisi üyelerinin seçimle gelecekleri hükmünü getirmektedir. Vilayet meclisleri doğal üyeler ile seçimle belirlenen 4 kişiden oluşmaktaydı. Mülki amir, memurlar ve ruhani reisler doğal üyelerdir. Diğer 4 üyenin ikisi Müslüman, ikisi de gayrimüslimdi. Tanzimat devri, batılılaşma uygulamaları. 1843 yılında ilan edilen bir yasayla askerlik yaşı 20, askerlik süresi de 5 yıl olarak belirlenmiştir. 7 yıl redif askerlikle yedek olarak hükümlülük getirilmiştir. 1845 yılında ordu merkezlerinde askeri liseler, idadiler açılmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde Bahriye Nezareti kurulmuştur. 1846 yılında Meclis-i Marifi Umumiye kurulmuş, Bahriye, Harbiye ve Tıbbiye dışındaki okullar buraya bağlanmıştır. 1848 yılında İstanbul'da öğretmen yetiştirmek amacıyla Darül Muallimin açılmıştır. Orta öğretim seviyesinde olan rüştiyeler artmış, 1858 yılında ilk kız rüştiyesi açılmıştır. 1859 yılında Mektebi Mülkiye kurulmuştur. 1868'de Galatasaray Sultanisi Fransızca olarak eğitime başlamıştır. 1869'da Kız Öğretmen Okulu Darül Muallimat açılmıştır. Mali alanda iltizam usulü kaldırılmıştır. 1847 yılında ilk modern bütçe uygulamasına geçilmiştir. 1840 yılında Ceza Kanunnamesi yayınlanmıştır. 1851 yılında Kanuni Cedid yayınlanmıştır. 1840 yılından itibaren karma nizamiye mahkemeleri kurulmuştur. Fransa'dan alınan ticaret kanunu 1850'de yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla anonim şirket, faiz, kambiyo senedi gibi kararlar Osmanlı hukukunda yer almaya başlamıştır. 1. Meşrutiyet. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi gibi genç aydınlar halkın yönetime daha çok katılmasını istiyorlardı. 1865 yılında İstanbul'da Genç Osmanlılar Cemiyeti kurulmuştu. 1876'da faaliyetlerini hızlandırdı. Abdülaziz tahttan indirildi, yerine 4. Murat tahta çıkarıldı. Ancak 4. Murat'ın rahatsızlanması üzerine 2. Abdülhamit tahta çıktı. 2. Abdülhamit, meşrutiyet yanlılarının da baskısı ile meşrutiyetin hazırlıklarını başlatmış ve bir anayasa komisyonu kurmuştur. 1876 yılında Kanuni Esası ile 1. Meşrutiyet dönemi başlamıştır. Kanuni Esası'nın özellikleri. Padişah, İslam dininin kurucusu ve Osmanlı halkının hükümdarıdır. Padişahlık ve halifelik Osmanlı ailesinden en büyük evlada aittir. Padişah sorumlu tutulamaz. Hükümet meclise karşı değil, padişaha karşı sorumludur. Padişah yürütmenin de başıdır. Padişahın yargıda sınır dışı etme yetkisi vardır. Meclis, heyeti ayan ve heyeti mebusan olmak üzere iki meclisten oluşmaktadır. Heyeti mebusan 4 yılda bir halk tarafından seçilecektir. Heyeti ayan padişah tarafından atanacaktır. Mebusların dokunulmazlığı vardır. Mebusların üyeliğinin düşmesi ve yargılanmaları meclisi umumi azasının vereceği karara bağlıydı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki olumsuz gelişmeler sonunda 2. Abdülhamit 1878'de meclisleri feshetmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı. Bu dönemde Avrupa'da güçler dengesi değişmektedir. Prusya Alman Birliği'ni kuracaktır. İtalyan Birliği'ni kurma yolunda Piemonte önemli adımlar atmıştır. Rusya bu durumdan yararlanarak Balkanları karıştırır. Panslavizm politikasını hızlandırır. Rusya 1871 yılında Paris Barışı'ndaki Karadeniz'e çıkmasını engelleyen maddeyi tanımadığını ilan eder. İngiltere Almanya'nın da desteğini alarak Balkan sorunu için konferans önerir. 1876'da Haliç'te Tersane Konferansı toplanır. Sırbistan, Karadağ ve Romanya'ya bağımsızlık öngören kararları Osmanlı Devleti kabul etmeyince savaş başlar. Osmanlı Rusya'ya yenilir. Ayastefanos Antlaşması imzalanır. İngiltere'nin araya girmesiyle Berlin'de yeni bir antlaşma yapılır. Berlin Barışı ile Ayastefanos devre dışı kalır. Kars, Ardahan, Artvin ve Batum Rusya'da kalır. Doğu Rumeli ve Makedonya Osmanlı'ya bırakılır. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını kazanırlar. Savaş tazminatı iki katına çıkartılır. İlk kez Ermeni sorunu Berlin Konferansı'nda gündeme gelmiştir. 1881 yılında Muharrem kararnamesi ile Duyun-u Umumiye kurulmuştur. Alacaklı devletler Osmanlı maliyesinin başına geçmiştir. Duyun-u Umumiye'nin gelir kaynakları tuz, tütün, ispirto, balık, ipek, pul ve damga vergisi, Kıbrıs vergisi, doğurmeli vergisi gibi gelirlerdir. Meşrutiyetin yeniden ilanı çabaları. 1889 yılında Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti kuruldu. Gizli olarak faaliyetlerine başladı. İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk kongresini 1902'de Paris'te yaptı. Prens Sebahattin, Ahmet Rıza, İsmail Kemal, İsmail Hakkı Paşa, Mahir Said, Halil Ganem, Hüseyin Siret, İbrahim Temo ve Doktor Nazım ile Ermeni ve Rumlardan da bazı temsilciler katıldı. Bu kongre İttihatçıları ikiye böldü. Yabancı müdahalesini isteyenler Prens Sebahattin başkanlığında Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet adı altında birleştiler. Müdahaleye karşı olanlar ise Ahmet Rıza Bey'in başkanlığında Terakki ve İttihat adı altında birleştiler. Mustafa Kemal tarafından Şam'da kurulan Vatan ve Hürriyet Derneği 1907'de İttihat ve Terakki ile birleşti. İkinci Abdülhamit ile mücadele eden dernekler 1907'de Paris'te bir araya geldiler. Kongre sonucunda ikinci Abdülhamit'i tahttan indirmek kararlaştırıldı. İngiltere ile Rusya arasında yapılan reval görüşmelerinden sonra İttihatçılar dağa çıkarak ayaklanmaya başladılar. Sonuçta 23 Temmuz 1908'de meşrutiyet tekrar ilan edildi ve ikinci meşrutiyet dönemi başladı. 1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan uygulamalardan biridir? A. İlköğretimin ilk defa zorunlu hale getirilmesi. B. Muzukai Humayun'un açılması. C. Fransızca eğitim veren Galatasaray Sultanisi'nin açılması. D. Mühendisane-i Bahri Humayun'un açılması. E. Mektebi Harbiye'nin açılması. Yanıt C. Fransızca eğitim veren Galatasaray Sultanisi'nin açılması. 2. İkinci meşrutiyetin ilanını sağlayan en önemli güç aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeni Osmanlılar Cemiyeti, B. Ermeni Taşnak Sütyun Cemiyeti, C. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, D. Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, E. İttihat ve Terakki Cemiyeti. Yanıt E. İttihat ve Terakki Cemiyeti. 3. Aşağıdakilerden hangisi ıslahat fermanı ile istenen ve hayata geçirilen düzenlemeler arasında yer almaz? A. Asakir-i Mensure-i Muhammediye, B. Arazi Kararnamesi, C. Dersaadet Kanunu, D. Vilayet Belediye Kanunları, E. İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu. Yanıt A. Asakir-i Mensure-i Muhammediye. 4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde halkın yerel düzeyde yönetime katılmasını sağlayan ilk girişimlerden biridir? A. Meclis-i Mebusan'ın açılması, B. Meclis-i Ayan'ın açılması, C. Saltanat Şurası'nın kurulması, D. Mutahassıllık Meclislerinin kurulması, E. Meşveret Meclislerinin toplanması. Yanıt D. Muhassıllık Meclislerinin kurulması. 5. Osmanlı Devleti'nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden 1. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir? A. 8 Eylül 1808, B. 3 Kasım 1839, C. 23 Aralık 1876, D. 23 Temmuz 1908, E. 17 Aralık 1908. Yanıt C. 23 Aralık 1876. 6. Tanzimat Fermanı'nın yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu açıklaması ve meclisler eliyle karar alma anlayışını getirmesi. B. Padişahın yetkisini arttırması. C. Kanuni esasının ilan edileceğini açıklaması. D. Meclis-i Mebusan'ın açılacağını ilan etmesi. E. Bakanlar Kurulu anlayışını getirmesi. Yanıt A. Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu açıklaması ve meclisler eliyle karar alma anlayışını getirmesi. 7. Gülhane Hattı Hümayunu da denilen Tanzimat Fermanı hangi tarihte ilan edilmiştir? A. 8 Eylül 1808, B. 3 Kasım 1839, C. 23 Aralık 1908, D. 23 Temmuz 1908, E. 17 Aralık 1908. Yanıt B. 3 Kasım 1839. 8. Osmanlı Müslüman halkı seçimlerle ilk defa hangi olayla tanışmıştır? A. Senedi İttifak, B. Tanzimat Fermanı, C. Islahat Fermanı, D. Muhassıllık Meclisleri, E. Vilayet Meclisleri. Yanıt D. Muhassıllık Meclisleri. 9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde askeri alanda yapılan düzenlemelerden biri değildir? A. Askerlik yaşı 20 olmuştur. B. Askerlik süresi 5 yıldır. C. Yedek askerlik süresi 7 yıldır. D. Ordu merkezlerinde askeri idadiler açılmıştır. E. Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Yanıt E. Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. 10. Muharrem Kararnamesi adı verilen anlaşma gereğince Osmanlı Devleti'nin mali gücünü elinden alan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Şurayı Devlet, B. Meclisi Mebusan, C. Duyunu Umumiye, D. Meclisi Hası Vükela, E. Meclisi Vala. Yanıt C. Duyunu Umumiye. 11. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde görülen bir düzenleme değildir? A. Darül Muallimat'ın açılması, B. Nizamiye Mahkemelerinin kurulması, C. Meclis-i Mebusan'ın açılması, D. Meclis-i Ahkam-ı Adliye'nin kurulması, E. Askerlik süresinin 5 yıl olması. Yanıt C. Meclis-i Mebusan'ın açılması. 12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminin eğitim alanındaki uygulamalarından biri değildir? A. Meclis-i Marifi Umumiye'nin kurulması, B. İlk öğretimin ilk defa zorunlu hale getirilmesi, C. Galatasaray Sultanisi'nin açılması, D. Darül Muallimi'nin açılması, E. İlk Kız Rüştiyesi'nin açılması. Yanıt B. İlk öğretimin ilk defa zorunlu hale getirilmesi. 13. İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle çalışan gizli cemiyetlerden Vatan ve Hürriyet Derneği kim tarafından kurulmuştur? A. Namık Kemal, B. Ziya Gökalp, C. Mustafa Kemal Atatürk, D. Ahmet Rıza Bey, E. İsmail Hakkı Paşa. Yanıt C. Mustafa Kemal Atatürk. 14. Tanzimat Fermanı hangi padişah zamanında hazırlanmıştır? A. Abdülmecit, B. 1. Mahmut, C. 1. Abdülhamit, D. 2. Abdülhamit, E. 2. Mahmut. Yanıt E. 2. Mahmut. 15. Ermeni sorununun ilk defa uluslararası alanda gündeme getirildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Berlin Antlaşması, B. Paris Antlaşması, C. Bükreş Antlaşması, D. Yaş Antlaşması, E. Ziştovi Antlaşması. Yanıt A. Berlin Antlaşması. 16. Sultan Abdülaziz'e mektup göndererek meşrutiyeti ilan etmesini isteyen Genç Osmanlılar Cemiyeti üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mustafa Fazıl Paşa, B. Ziya Paşa, C. Mithat Paşa, D. Ali Suavi, E. Namık Kemal. Yanıt A. Mustafa Fazıl Paşa. 17. Meclisi Vala-i Ahkam-ı Adliye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 1838 yılında kurulmuştur. B. Tanzimat dönemi meclisidir. C. Meclis 1854'te ikiye ayrılmıştır. D. Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulmasına bu mecliste karar verilmiştir. E. Görevi yeni kanun tasarıları hazırlamak ve önemli devlet memurlarını yargılamaktır. Yanıt D. Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulmasına bu mecliste karar verilmiştir. 18. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti'ni kurtarma amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından biri değildir? A. Osmanlıcılık, B. İslamcılık, C. Türkçülük, D. Sosyalizm, E. Batıcılık. Yanıt D. Sosyalizm. 19. Ayestefanos Antlaşması ile Rusların eline geçen Elviye-i Selase 3 vilayet aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. Kars Ardahan Van, B. Kars Ardahan Batum, C. Erzurum Kars Ardahan, D. Erzincan Erzurum Van, E. Erzurum Erzincan Kars. Yanıt B. Kars Ardahan Batum. 20. Aşağıdakilerden hangisi Tersane Konferansı sonrasında alınan ve Osmanlı Devleti'ne kabul ettirilmeye çalışılan maddeler arasında yer almaz? A. Sırbistan ve Karadağ bağımsız olacak. B. Bulgaristan özerk hale gelecek. C. Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı Devleti'ne bırakılacak. D. Romanya'ya bağımsızlık verilecek. E. Osmanlı Devleti bu kararları kabul etmezse zorlama yoluna gidilecek. Yanıt C. Edirne, Kırklareli ve Dimetok'a Osmanlı Devleti'ne bırakılacak. 21. 1876 Anayasası'nın öngördüğü Meclis-i Umumi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Meclis-i Umumi, Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan olmak üzere iki ayrı meclisten oluşurdu. B. Heyet-i Ayan üyeleri padişah tarafından atanırdı. C. Mebusların üyeliğinin düşmesi ve yargılanmalarına Meclis-i Umumi azası karar verirdi. D. Heyet-i Mebusan üyeleri tekrar seçimlere katılamazdı. E. Heyet-i Mebusan seçimleri 4 yılda bir yapılırdı. Yanıt D. Heyet-i Mebusan üyeleri tekrar seçimlere katılamazdı. 22. İkinci Meşrutiyet döneminde yayınlanmaya başlanan Sırat-ı Müstakim, Sebilür Reşat ve Beyanül Hak gibi dergilerin altyapısını oluşturdukları fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlıcılık, B. İslamcılık, C. Türkçülük, D. Batıcılık, E. Milliyetçilik. Yanıt B. İslamcılık. İkinci ayrımın sonu, sayfa 14.